Ayrım 59, sayfa 440. Bazen hep birlikte küçük geziler yapıyorlardı. Tuzi'nin desteğiyle Arnhem'a mevsimin elverişsizliğine karşın Viyana'nın çevresinin güzelliklerini göstermek için güzel havalardan yararlanılıyordu. Diotima asla tırnak içerisindeki bu klişeden başkaca bir söylem kullanmazdı. Ve daire başkanı Tuzi görevinin başından ayrılamadığından Ulrich her defasında kendini kafileye onursal eşlik eden yaşlıca bir akraba rolünde buluyordu. Sonraları Arnhem yolculuğa çıktığında Ulrich Diotima ile yalnız da çıkmaya başlamıştı. Arnhem gerek böyle geziler gerekse doğrudan eyleme yönelik amaçlar için ne zaman gereksinim duyulursa kullanılmak üzere araba tahsis etmişti. Zira ekselanslarının arabaları üstündeki süslü armalar yüzünden bütün kentte tanınıyordu ve fazla göze çarpıcıydı. Ayrıca bunlar zaten Arnhem'in kendi arabaları değildi. Çünkü zenginler her zaman kendilerini onlara beğendirmek peşinde olan birilerini bulurlardı. Bu tür geziler sadece eğlenceye değil, aynı zamanda nüfuzlu ve zengin kişilerin ana vatan için düzenlenen girişime katılmalarını sağlama amacına da hizmet ediyordu. Ve kent dışından çok kentin merkezine düzenleniyordu. İki akraba birlikte çıktıkları zaman Maria Theresia dönemi mobilyaları, barok sarayları, dünyalı hala hizmetkarlarının elleri üstünde dolaşan insanlar, büyük odalı modern yapılar, birer sarayı andıran bankalar ve yüksek düzeydeki devlet memurlarının evlerinde de katı İspanyol üslubu ile orta sınıfın yaşama alışkanlıklarının karışımı gibi bir sürü güzellik görüyorlardı. Bir bütün olarak bakıldığında soylular sınıfı bağlamında görkemli ama suları akmayan bir yaşam biçiminin kalıntıları söz konusuydu. Burjuva zenginlerinin evlerinde ve konferans salonlarında ise bu yaşam biçimi hijyenik bakımdan daha bir ıslah edilmiş, daha zevkli düzenlenmiş ama daha soluk bir kopya niteliğiyle yenilenmekteydi. Egemen sınıfın oluşturduğu bir kast, belli bir barbarlığı her zaman korur. İçten içe yanmakta olan zamanın bütünüyle kül edemediği cüruf ve artıklar soyluların saraylarında oldukları yerde kalmışlardı. Görkemli merdivenlerin hemen dibinde insan ayağını yumuşak tahtadan yapılma döşemeye basıyordu. Ve iğrenç mobilyalar çevreyi hiç umursamaksızın olağanüstü güzellikteki eski parçaların arasında durmaktaydı. Seleflerinin gösterişli ve büyük anlarına aşık sonradan görmeler sınıfından olanlar ise ellerinde olmaksızın daha titiz ve daha ince zevkli bir seçim yapmışlardı. Bir saray burjuva mülkiyeti altındaysa o zaman kendini yalnızca içinden elektrik telleri geçirilmiş eski bir avize gibi aileden kalma ama modern rahatlıkla donatılmış eski bir parça olarak sergilemiyordu. Eşya arasından da daha az güzel olanlar ayıklanmış, bunların yerine kişinin kendi seçimi ve de uzmanların itiraz kabul etmez öğütleri doğrultusunda değerli şeyler konulmuştu. Ayrıca bu incelmiş zevkin kendini en yoğun biçimde belli ettiği yerler saraylar değil fakat kentlerdeki konutlardı. Bu konutlar zamana uygun olarak bir transatlantiğin herhangi bir kişiliği yansıtmayan görkemiyle döşenmişlerdi. Ama incelmiş bir toplumsal yükselme tutkusunun egemen olduğu bu ülkede inelenmesi olanaksız bir esinti, mobilyaların belli belirsiz birbirinden ayrı tutulması ya da duvardaki bir resmin egemen konumu aracılığıyla geçmişin artık büründüğü büyük bir suskunluğun belirgin ve kırılgan yankısını korumaktaydılar. Diotima bunca kültür karşısında zevkten kendinden geçiyordu. Ve vatanının böyle hazineler sakladığını hep bilmişti ama onu şaşırtan hazinelerin kapsamıydı. Taşra ziyaretlerine birlikte davet ediliyorlardı. Ve Ulrich'in yemişlerin kabuğu soyulmaksızın elle yendiğine tanık olduğu ender değildi. Oysa büyük burjuva evlerinde bıçak ve çatal protokolüne sıkı sıkıya uyuluyordu. Aynı gözlem sohbetler açısından da geçerliydi. Sohbette mutlak anlamda seçkinlik hemen yalnızca burjuva evlerinde vardı. Buna karşılık soyluların evlerinde arabacı ağzını andıran o bildik ve rahat konuşma biçimi ağır basmaktaydı. Diotima bunu kuzenine karşı büyük bir coşkuyla savunuyordu. Burjuva'ya ait soylu evlerinin daha sağlıklı ve daha entelektüel biçimde düzenlenmiş olduğunu söylüyordu. İnsan soylulara ait taşra şatolarında kışın donardı. Oralarda dar ve eskimiş merdivenlere rastlandığı ender değildi. Ve görkemli kabul salonlarının yanında küf kokulu, alçak tavanlı yatak odaları vardı. Ayrıca yemek asansörleri ve hizmetlilere ait banyolar da yoktu. Gel gelelim, bir anlamda asıl kahramanca ve miras sayılması gereken asıl görkemli bir umursamazlık olan da işte budur diye ekliyordu Diotima. Ulri böyle gezilerden kendisini Diotima'ya bağlayan duyguyu incelemek için yararlanmaktaydı. Ancak bu yapılırken konu pek çok yöne dağıldığından asıl önemli olan noktaya yaklaşmazdan önce Ulri ile Diotima'yı biraz izlemek gerekecek. O zamanlar kadınlar boyunlarından ayak bileklerine kadar uzanan kapalı elbiseler giyerlerdi. Ve bugün de benzer şeyler giymelerine karşın o dönemde erkeklere daha uygun gözükürlerdi. Çünkü bu kılıklarıyla yaşam deneyimi olan bir erkeğin göstergesi sayılan kusursuz kapalılığın ve ciddiyetin dışa karşı temsilciliğini yapmış olurlardı. Kendini çıplak sergilemenin su gibi saydam işlendiği, fazla ön yargılı olmayan ve giysilerinden sıyrılmış bir bedeni değerlendirirken herhangi bir utanç duygusu tarafından engellenmeyen bir insana bile o zamanlar çıplaklık yüzünden değil fakat uygar bir aşk aracı sayılan giyimden vazgeçişten ötürü herhalde hayvanlığa geri dönmek gibi gelirdi. Hatta o zamanlar belki böyle bir şeyin hayvanların bile aklında olduğu da söylenebilirdi. Çünkü 3 yaşındaki cins bir at ve oynamakta olan bir tazı çıplaklıklarıyla bir insan bedeninin olabileceğinden çok daha anlamlıdırlar. Buna karşılık onlar bir şey giyemezler. Yalnızca tek bir derileri vardır. Ama o zamanlar insanların henüz birçok derileri vardı. Büyük giysilerle bunların kabarık etekleri ve kollarıyla, geniş kenarlı şapkaları ve tülleriyle, dantelleri ve kıvrımlarıyla kendilerine asıl yüzeylerinin 5 katı büyüklükte olan, kıvrımlardan yana çok zengin ve gerilmesi güç, erotik gerilimle dolu bir çan çiçeği oluşturan bir yüzey yaratmışlardı. Bu çan çiçeği içerisinde kendini aratan ve müthiş bir tutku uyandıran küçük beyaz hayvanı barındırmaktaydı. Bu, doğanın kendisinin yaratıklarına bir takım soğukkanlı davranışları aşkın ve dehşetin ortasında akıl erdirilemez bir çılgınlık düzeyine vardırabilmeleri için tüylerini diken diken etmelerini veya kara bulutlar püskürtmelerini buyurduğunda uyguladığı öncesiz belirlenmiş bir yöntemdi. Diotima, yaşamında ilk kez bu oyundan kendini her ne kadar kapıp koyuvermese de derinden etkilendiğini hissetmekteydi. Şuhluğa yabancı değildi. Zira şuhluk yapmak bir hanımın üstesinden gelmek zorunda olduğu toplumsal görevler arasındaydı. Ayrıca Diotima, genç erkeklerin ona dikilen bakışları saygıdan farklı şeyler dile getirdiğinde bunu hiçbir zaman kaçırmamıştı. Hatta bu hoşuna da gidiyordu. Çünkü böylece bir erkeğin bir boğanın boynuzları gibi ona çevrilmiş bakışlarını, dudaklarından çıkan ideal konulara döndürmeye zorlamasını sağlayan o yumuşak kadınsı iktidarını hissedebiliyordu. Fakat akrabalığın yakınlığının ve paralel eyleme karşılıksız katkısının arkasına saklanan, vasiyetnameye kendisi lehine yapılan ikinde koruması altında bulunan Ulri, Diotima'nın idealizminin karışık örgüsünü dikine delen özgürlükleri kullanmaktaydı. Bir defasında kent dışına yaptıkları bir gezi sırasında arabaları, aralarındaki koyu renk çam ormanlarıyla örtülü sırtların yolun yakınına kadar uzandığı çok güzel vadilerin yanından geçmiş, Diotima da "Ey güzel orman, kim yetiştirdi seni onca yükseklerde?" dizeleriyle bu güzelliğe atıfta bulunmuştu. Bu dizeleri elbet şiir olarak onlara ait şarkıyı ima bile etmeksizin alıntılamıştı. Çünkü aksini çok sıradan ve anlamsız bir davranış sayardı. Ancak Ulri şöyle bir yanıt vermişti. "Aşağı Avusturya Toprak Bankası. Buradaki bütün ormanların Toprak Bankası'na ait olduğunu bilmiyor musunuz kuzenim? Ve övmek istediğiniz usta da o bankada çalışan bir orman uzmanı. Buradaki doğa orman endüstrisinin planlı bir ürünüdür. Selüloz üretiminin düzenli bir deposudur. Zaten bu kolaylıkla görülüyor. Yanıtları çoğu kez bu türdendi. Diotima güzellikten söz ettiğinde Ulrich'te deriye destek olan bir yağ dokusundan söz ediyordu. Diotima aşk üzerine konuştuğunda o, doğumları gösteren sayıların otomatik iniş ve çıkışlarını gösteren yıllık çizelgeyi anlatıyordu. Diotima sanatın büyüklerinden söz ettiğinde Ulrich bu büyükleri kendi aralarında birbirlerine bağlayan zinciri, her birinin ötekilerden bir şeyleri ödünç almasıyla oluşmuş bir zinciri anlatmaya başlıyordu. Aslında hep şöyle oluyordu. Diotima, sanki Tanrı 7. günde insanı bir inci olarak dünya denen istiridyenin içine yerleştirmiş gibi konuşmaya başlarken, Ulrich ona, insanın yüce bir yer kürenin en üst kabuğundaki bir noktacıklar yığını olduğunu anımsatıyordu. Ulrich'in böyle yapmakla ne istediğini anlamak çok kolay değildi. Görünüşe bakılırsa yaptığı, Diotima'nın kendini bağlı hissettiği büyüklükle ilgiliydi. Ve Diotima, bunu her şeyden önce incitici bir çok bilmişlik olarak karşılıyordu. Onun gözünde korkutucu bir çocuk olan kuzeninin bir şeyleri ondan daha iyi bilmek istemesine dayanamıyor ve onun hesap yapmanın ve kesinliğin ilkel uygarlığından alınmış olmaları nedeniyle anlayamadığı materyalist itirazlarına Enikon'u öfkeleniyordu. Tanrı'ya şükür ki diye karşılık vermişti bir defasında Ulrich'e. Büyük deneyimlere karşın hala basit şeylere inanabilen insanlar var. Örneğin eşiniz diye yanıtlamıştı Ulrich. Size çoktandır eşinizi Anheim'a yeğlediğimi, hem de çok yeğlediğimi söylemek istiyordum. O sıralarda düşüncelerini birbirlerine Anheim hakkında konuşarak iletme alışkanlığını edinmişlerdi. Çünkü bütün aşıklar gibi Diotima da kendini, en azından o böyle sanmaktaydı, evet, kendini ele vermeksizin aşkının konusundan söz etmekten zevk alıyordu. Ve Ulrich de kendi geri çekilişiyle bir art niyeti birleştirmeyen her erkek gibi Diotima'nın tavrını dayanılmaz bulduğundan böyle fırsatlardan yararlanarak Arnheim'a saldırdığı çok oluyordu. Böylece Ulrich ile Arnheim arasında kendine özgü bir ilişki doğmuştu. Arnheim, yolculuğa çıkmadığı zamanlar birbirlerine hemen her gün rastlıyorlardı. Ulrich, tıpkı kendisinin daha ilk günden başlayarak Arnheim'ın Diotima üzerindeki etkisini gözlemlemiş oluşu gibi, daire başkanı Tuzin'in de bu yabancıyı kuşkuyla karşıladığını bilmekteydi. Gerçi üçüncü bir kişinin gözüyle bakıldığında, ikisi arasında yakışık almaz bir şeylerin olduğu elbet söylenemezdi. Ve aşıklar arasında platonik ruhsal birlikteliğin en yüce örnekleriyle yarışacak kadar dayanılmaz ölçüde yakışık alır şeylerin bulunması da üçüncü kişinin bu tahminini daha da destekler nitelikteydi. Bu arada Arnheim, dostunun ya da sevgilisinin mi diye soruyordu Ulrich içinden. En olası saydığı ise dostluk yanı ağır basan bir ilişkinin ikiye bölünmüşlüğüydü. Kuzenini bu samimi ilişkinin içine çekmeye çarpıcı bir biçimde istekli görünüyordu. Çoğu zaman Ulrich'e ondan yaşlı bir dost gibi ve aradaki yaş farkından ötürü onaylanabilir, fakat aradaki mevki farkından ötürü de nahoş bir üstten bakma havası taşıyan bir ifadeyle hitap ediyordu. Ulrich de ona hep olumsuz ve epey meydan okur tarzda, sanki onunla konuşacak yerde krallarla ve bakanlarla kendi düşüncelerini tartışabilecek bir adamla ilişki kurmanın değerini hiç bilmiyormuşçasına karşılık veriyordu. Çoğu kez ona nazik olmaktan uzak ve yakışık almayacak kadar alaylı bir ifadeyle itiraz ediyor. Bu arada suskun bir gözlemciliğin keyfini çıkaracak yerde böyle bir davranış bozukluğu sergilediği için kendi kendine kızıyordu. Ancak Arnheim'ın onu bunca sinirlendirmesine kendisi de çok hayret etmekteydi. Nefret ettiği bir tinsel gelişmeye ilişkin, koşulların elverişliliği sayesinde serpilmiş bir örnekle karşı karşıyaydı. Çünkü bu ünlü yazar, insanoğlunun imgesini derelerin yüzeyinde değil, fakat kendi zekasının kıvrımları arasında aramaya koyulduğundan bu yana kendini soktuğu tartışmalı konumu kavrayabilecek kadar akıllıydı. Fakat yazarlık yapan bu demir kralı bunun suçunu zekanın yetersizliğinde değil, ortaya çıkışında aramaktaydı. kömür fiyatları ile ruh arasındaki bu birleşmede bir hile vardı. Ve bu birleşme aynı zamanda Arnheim'ın açık bir bilinçle yaptığı ile dumanlı bir sezgi atmosferinde yazdıkların ve söylediklerinin amaca uygunluk doğrultusunda birbirinden ayrılması anlamına da geliyordu. Buna eklenen, Ulrich için daha da fazla tedirginlik yaratıcı ve aynı zamanda da yeni olan bir başka nokta ise ruh ile zenginlik arasındaki bağdı. Çünkü Arnheim neredeyse bir uzman gibi belli bir konuda konuştuğunda sonra ansızın umursamaz bir jestle ayrıntıları bir büyük düşüncenin ışığında siliverdiğinde bu belki de haksız sayılamayacak bir gereksinimden kaynaklanıyor olabilirdi. Ama bu her iki alanda birden özgürce at oynatma durumu, aynı zamanda iyi ve pahalı olan her şeyi elde edebilen zengin adam figürünü de çağrıştırıyordu. Arnheim, düşünce zenginliğini hep biraz da maddi zenginliğin yöntemlerine atıfta bulunur bir anlamda sergilemekteydi. Ve belki de Ulrich'i bu ünlü adama güçlükler çıkartmak için kışkırtan asıl neden bu değil, fakat Arnheim'ın ruhu görkemli ama saygın bir yaşamdan yana olduğunu ortaya koyan eğilimdi. Bu eğilim, kendiliğinden hem geleneksel hem de yeni ve alışılmamış bağlamında en iyi markalarla bağlantı kuruyordu. Çünkü Ulrich, bu eğilimin yaşamın tadını çıkarmasını bilen uzmanlığının aynasında sahtekarlık ifadesiyle dolu bir çehreyi görmekteydi. Tutkunun ve düşüncenin az sayıdaki gerçek ve güçlü izleri çıkarıldığında bu çehre yaşanılan zamanın da çehresi olmaktaydı. Ve o zaman insan arkasından büyük bir olasılıkla pek çok hizmet yaptığı da söylenebilecek olan bu adamı daha yakından inceleme fırsatını hemen hiç bulamıyordu. Ulrich'in Arnheim'ı daha baştan haklı bulan bir çevrede ve hiçbir önem taşımayan bir konu uğruna atıldığı bu kavga elbette tümüyle anlamsız bir kavgaydı. En iyi olasılıkla bu anlamsızlığın mutlak bir kendini harcama anlamına geldiği söylenebilirdi. Ama bu aynı zamanda umutsuz bir kavgaydı. Çünkü Ulrich herhangi bir zaman hasmını gerçekten yaralamayı başardığında onu yanlış yerinden vurduğunu da anlamak zorunda kalıyordu. O zaman düşünce insanı Arnheim yenik düşmüş ve yerde yatar gibi gözükürken gerçekleri insanı Arnheim sanki kanatlı bir yaratıkmışçasına ve yüzünde hoşgörülü bir gülümsemeyle havalanıyor, böyle konuşmalardan yorgun düşmüş olarak eylemde bulunmak için Bağdat'a ya da Madrid'e koşuyordu. Bu yaralanamazlık, Arnheim'ın kendisinden genç olan adamın terbiyesiz tutumuna nereden kaynaklandığını, adamın da anlayamadığı arkadaşlıkla karşılık vermesini sağlamaktaydı. Öte yandan, hasmını fazla aşağılamamayı Ulrich de önemsemekteydi. Çünkü Ulrich, geçmişinde sayıları onca kabarık olan yarım ve yamalak ve yakışık almaz serüvenlerden birine tekrar başlamama konusunda kararlıydı. Ve Arnheim ile düetimi arasında gözlemlediği gelişmeler onun bu kararına büyük bir güvenlik temeli kazandırıyordu. Bundan ötürü saldırılarının sivri uçlarını genelde bir Führer'in darbeyi sevecenlikle yumuşatan küçük bir başlık taşıyan esnek uçları gibi kullanıyordu. Ayrıca bu karşılaştırmayı bulan da Diotima olmuştu. Diotima, kuzenine karşı tuhaf duygular içerisindeydi. Geniş alnı ve aydınlık yüzü, sakin sakin soluk alıp veren göğsü, bütün uzuvlarını çok rahat hareket ettirmesi, Diotima'ya kötü, içten pazarlıklı, sapkın eğilimlerin bu bedende barınamayacağını gösteriyordu. Zaten Diotima, ailesinden birinin böyle iyi izlenim bırakmasından hiç gurur duymuyor da değildi. Ve ahbaplıklarının hemen başlangıcında Ulrich'i kendi yönetimi altına almaya karar vermişti. Eğer Ulrich'in siyah saçları, çarpık bir omzu, kirli görünüşlü bir teni ve dar bir alnı olsaydı, Diotima onun düşüncelerinin bu dış görünüşüne uyduğunu söyleyecekti. Ama gerçek görünüşü bağlamında Diotima'ya göre sadece düşünceleriyle görünüşü arasında belli bir uyumsuzluk vardı ve bu uyumsuzluk kendini açıklanamaz bir tedirginlik biçiminde hissettiriyordu. Diotima'nın ünlü sezgi gücünün antenlerinin bu tedirginliğinin nedenini araştırması bir sonuç vermiyordu. Fakat öteki yönüyle bu araştırma Diotima için bir keyif kaynağı olmaktaydı. Kimi zaman Diotima elbet tümüyle ciddi bir anlamda değil, fakat belli bir anlamda Ulrich ile konuşmayı Arnheim'la konuşmaya yeğliyordu. Kendini üstün hissetme gereksinimi Ulrich'e, kendini üstün hissetme gereksinimi Ulrich'te daha bir doyuma ulaşıyordu. Onu daha bir avucunda tutabiliyordu ve Ulrich'in hoppalık, uçukluk veya henüz olgunlaşmamışlık diye nitelendirdiği yanları sayesinde Arnheim'a ilişkin duyguları çerçevesinde dolu dizgin arttığını gördüğü, her gün daha bir tehlikeli hal alan idealizmini dengeleyebiliyordu. Ruh aslında korkunç güç bir sorundur. Materyalizm ise bunun sonucu olarak iç açıcı bir konudur. Arnheim'le olan ilişkilerini düzenleyebilmek bazen Diotima'ya salonuyla ilgilenmek kadar güç gelmekteydi ve Ulrich'i hafife almak yaşamını kolaylaştırıyordu. Diotima kendini anlamıyordu ama bu etkinin varlığını saptıyordu ve bu kuzeninin herhangi bir sözüne öfkelendiğinde ona yandan bir bakış yöneltmesini olanaklı kılıyordu. Bu bakış aslında göz ucundaki ufacık bir gülümsemeden öte bir şey değildi. Bu arada gözün kendisi idealist bir umursamazlıkla, dahası biraz aşağı gören bir ifadeyle dümdüz ileriye bakıyordu. Nedenleri ne olursa olsun, Diotima ile Arnheim'in Ulrich karşısındaki konumları, birbiriyle kavgaya tutuşmuş iki insanın bir üçüncü kişiyi değişik korkuların etkisiyle aralarında çekiştirip durmaları gibiydi. Ve böyle bir konum Ulrich için tehlikesiz değildi. Çünkü bu arada Diotima yüzünden canlılık kazanan bir soru vardı. İnsanlar bedenleriyle uyum halinde olmak zorunda mıdırlar, değil midirler?